Ayrım 4, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 35. Gecenin serinliğinde herkes evin önündeki ateş dolu çukurların etrafında toplandı. Avı izleyen ziyafette etleri erkekler kızartıyordu. Kadınlar uzun masalara salata ve tatlıları dizmekteydi. Zenci işçilerden oluşan bir grup halk şarkıları çalıyor, bazı davetliler evin ön verandasında dans ediyorlardı. Genç kadınlardan bazıları bir hayli ilginçti ama şasa onlara bakmadı bile. Buradakileri sinirlendirmekle çok şey kaybedebilirdi. Hatta bu yüzden şeftaliden yapılmış sert içkiye de el sürmeyip bardağına soda doldurmakla yetindi. Av sırasında açılan iştahlar tabaklar dolusu kızarmış geyik etiği de bastırıldı. Kalan yiyecekler de sevinçle hizmetkarlar dairesine taşındı. Şasa kendini müzisyenlerden uzakta verandanın öbür köşesinde oturur buldu. Manfred de la Rey karşısındaydı. Bakanlar da iki yanındaki rahat koltuklara yayılmışlardı. Rahat gibi gözükmelerine karşın kendisini kaygıyla süzmekteydiler. Şasa konunun açılacağını anladığı sırada Manfred kımıldandı. Meneer Courtney'e birçok açıdan iki partinin birbirine yakın olduğunu söylemek istiyordum. Meslektaşları anlayışla başlarını salladılar. Hepimiz bu ülkeyi korumak, içinde bulunan her iyi ve değerli şeyi muhafaza etmek istiyoruz. Tanrı bizi vasi olarak seçmiş. Onun için bu ülkenin insanlarını korumak da bize düşüyor. Her grup her ayrı kültür olduğu gibi korunmalı ve birbirine karıştırılmamalıdır. Şasa Parti'nin tanrısal seçimle ilgili sözlerini daha önce de belki 100 kez duymuştu. Başını sallayıp sakin sakin baktıysa da huzuru kaçmaya başlamıştı. Manfred ona daha yapılması gereken çok şey var dedi. Gelecek seçimlerden sonra büyük işlerimiz olacak. Bizler 1000 yıl ayakta kalacak bir sosyal binayı inşa eden duvar ustalarıyız. Bu bir toplum modeli olacak. Her grubun kendi yeri bulunacak ve başkalarının yerine giremeyecekler. Bu geniş ve sağlam piramit eşsiz bir toplumu oluşturacak. Tarım Bakanı ama düşmanlarımız var diye Manfred'e yardım etti. Evet, içeride ve dışarıda düşmanlar var. İşimiz ilerlerken onlar daha azgın ve tehlikeli olacaklar. Biz başarıya ne kadar yaklaşırsak onlar bunu engellemek için o kadar uğraşacaklar. Şimdiden toplanmaya başladılar. Manfred öyle diye kabul etti. Eski dostlar bile şimdi bizi uyarıyor, tehdit ediyorlar. Kendi ırkçılık sorunlarıyla uğraşan, Afrika'dan tutsak olarak getirilip olmayacak heveslere kapılan zencilerle başa çıkamayan Amerika. Hatta Kenya'da Mau Mau'larla başı dertte olan, üstelik Hindistan'daki imparatorluğu da çöken İngiltere. Bize emir vermek, bizi doğru yolumuzdan saptırmak istiyor. Silah ambargosu ima ediyorlar. Gölgelerde toplanan kara düşmanımıza karşı kendimizi korumamızı sağlayacak silahları bize vermiyorlar. Ama bir bakıma haklılar. Biz zayıfız ve askeri bakımdan örgütlenememişiz.
Maliye Bakanı sert sesle,
"Bunu değiştireceğiz," diye umurdandı. "Güçleneceğiz. Gelecek bütçede savunmaya 50 milyon sterlin ayrılacak. 10 yıl sonra bu 1 milyara çıkacak."
Manfred onaylamalarını ister gibi iki bakana bakarak konuştu.
"Bu ülkenin düşlerini gerçekleştirmesi için zenginliğe gereksinmesi var. Ama bizim bunu başaracak yeteneklerimiz yok. Bize özel biri gerek."
Üçü de gözlerini şahsaya diktiler.
Bize gençliğin verdiği güç ve yaşın verdiği deneyime sahip biri, finans ve organizasyonda kanıtlanmış dehası olan biri gerek. Kendi partimizde böyle biri yok.
Şasa onlara baka kaldı. Olmayacak bir şey öneriyorlardı. Jan Christian Smuts'un gölgesinde büyümüştü o. Smuts'un o büyük ve iyi adamın kurduğu partiye koparılmaz bağlarla bağlıydı. Öfkeyle karşılık vermek için ağzını açarken Manfred de la Rey ona engel oldu.
"Beni dinle. Bu vatanseverliği yapacak kimseye hemen bir bakanlık verilecektir. Başbakan onun için yeni bir bakanlık kuracaktır. Kendisi maden ve endüstri bakanı olacaktır."
Şasa ağzını kapattı. Kendisini ne kadar iyi incelemişler, fiyatını ne kadar iyi anlamışlardı. O anda siyasal inançları da prensipleri de sarsılmış durumdaydı. Onu çok yüksek bir yere çıkarmış, kolaylıkla erişebileceği büyük ödülü göstermişlerdi. Tara Courtney eski Packard'a binerek süslü büyük kapıdan haksızlık ve azaptan oluşmuş gerçek dünyaya çıktı. Şasa bu eski arabadan nefret ediyordu. Hatta geçen doğum gününde ona bir Aston Martin armağan etmişti. Ama kendini bunca yıl sonra bile türlü zenginlikle dolu Veltevre edene yabancı hisseden genç kadın o arabayı da istemiyordu. Burası asla kendi evi olamazdı. Saint-Anne Courtney Malcolm'un eviydi. Şasa burayı yeniden dekore etmesine asla izin vermezdi. Tara kendini ağlayan, yardım isteyen, ezilmiş kitlenin olduğu yerde işe yarar ve değerli hissediyordu. Diğer devrimcilerle birlikte yenilik ve değişikliklerle dolu bir geleceğe gidecekti. Orta sınıf insanların yaşadığı Pineland semtinde Broadhurst'lerin modern çiftlik evi fabrikadan çıkmış sıradan eşyalarla doluydu. Yerlerdeki halılar naylon, duvardaki Picasso ve Modigliani'ler reprodüksiyondu. Tara Veltevreden'in kusursuz ihtişamından kurtulunca burada rahat ediyordu. Genç kadın Packard'ı park ederken fazla parlak renkli, süslü bir kaftan giymiş Molly Broadhurst onu karşılamaya koştu. Tara'yı sevgiyle öperek "geç kaldın" diye bağırdı. Onu kolundan çeke çeke evin arka tarafındaki müzik odasına götürdü. Burası Moses Gama'yı dinlemek için davet edilen konuklarla doluydu. Tara oradaki yaratıcı, canlı, yaşam coşkusuyla dolu, konuşkan insanlara bakarken büyük bir sevinç duydu. Veltevre'den de böyle bir topluluk asla olamazdı. Her şeyden önce üniversiteden siyahlar davet edilmişti. Öğretmenler, avukatlar, hatta siyah bir doktor vardı orada. Hepsi de siyasetle uğraşıyorlardı. Ama beyazların parlamentosunda onlara bir oy hakkı bile verilmiyordu. Siyahların dergisi Davul ile adını zencilerin yerleşim bölgelerinden alan Soveta'nın muhabirleri de oradaydı. Yalnızca zencilerle ahbaplık bile Tara'ya kendisinin çok cesaretli olduğu izlenimini veriyordu. Odadaki beyazlar da olağanüstüydü. Bazıları birkaç yıl önce kapatılan Güney Afrika Komünist Partisi'ndendiler. Witwatersrand'ın endüstri psikoloğu olan Marcus Archer da öyle biriydi. Adam altın madenciliği endüstrisi için binlerce zenci işçi eğitmişti. Molly onun zenci maden işçileri sendikasının kurulmasına yardım ettiğini söylemişti. Adamın eşcinsel olduğunu da fısıldamıştı. Kibar bir toplumda kabul edilemeyecek bir şeydi bu. Tara bu yüzden de heyecanlıydı. Tara, "ah tanrım, Molly" diye mırıldandı. Ne coşku verici bir olay. Bunlar gerçek insanlar. Onların sayesinde ilk kez yaşadığımı hissediyorum. Tara duvara dayanmış, karşısındaki hayranlarıyla konuşan Moses Gama'ya bakıyordu. Bu eşsiz insanların arasında bile Gama, berbat sokak kedilerinin arasındaki kara panter kadar dikkati çekiyordu. Ondaki güç bütün odayı doldurur gibiydi. Moses Gama başını çevirerek Tara'ya baktı. Gülümsemedi ama koyu renk gözlerinde bir pırıltı belirdi. "Bayan Courtney, sizi davet etmesini Molly'den ben istedim."
"Lütfen o adı kullanmayın. İsmim Tara."
"Daha sonra yine konuşmalıyız. Tara, kalır mısın?"
Böyle seçildiği için fazla heyecanlanmıştı. Cevap veremeyerek sadece başını salladı.
"Molly, hazırsan başlayabiliriz Moses," dedi. Sonra onu piyanonun durduğu platforma doğru götürdü. Kadın ellerini çırpınca herkes sustu. "Beni dinleyin. Moses Gama yeni kuşak siyah Afrika liderlerinin en yetenekli ve saygıdeğer olanlarından biridir. Savaş öncesinden beri de Afrika Milli Kongresi'nin üyesidir." Odadakiler alkışlarken kadın zenciye döndü. "Biliyorum, bizi yatıştıracak, avutacak bir şey söyleyemeyeceksin. Ama bu odada seninkiyle birlikte çarpacak ve kanayacak pek çok kalp var."
Tara avuçları hissizleşene kadar alkışladı. Sonra heyecanla öne doğru eğilerek dinlemeye başladı.
Moses Gama temiz lacivert elbise, beyaz gömlek giymiş, lacivert kravat takmıştı. İyi kesimli elbise geniş omuzlarını, dar kalçalarını belli ediyordu. Eski tüvit ceketler, bol kazaklar giymiş erkeklerle dolu odadaki tek iyi giyimli adam oydu. Moses Gama dostlarım diye başladı. Bütün kalbimle bir tek ideale bağlandım. Bunu hayatım pahasına savunacağım. Her Afrikalı kendi kıtası ve vatanı olan Afrika'da doğal hak sahibidir. Adam bu hakkın 300 yıldır zencilere verilmediğini anlatırken Tara büyülenmiş gibi dinledi. Bu hakkı istediğimiz için, kendilerine karşı koymaya çalıştığımız için o adamlar bize vatan haini diyorlar. Oysa bence onlara karşı koymayanlar vatan hainidir. Onlar Afrika'ya hainlik etmektedir. Ben onlara karşı koyacağım. Bu mücadele için yapmayacağım şey yoktur. Bunun için ölmeye ve öldürmeye hazırım. Bu sözler yüzünden odada derin bir sessizlik oldu. Sosyalist olmayı güne uymak sayan işe yaramaz entelektüeller için böyle bir açıklama korku verici bir tehditti. Tara Moses Gama'nın konuşmasını zevkle dinledi. Adam öyle istediği için de evden ayrılmayıp bekledi. Molly konuklarının çoğunu geçirdikten sonra gelip Tara'nın koluna girdi. ''Benim Bologna usulü makarnamı yiyebilecek güçte misin? Bildiğin gibi Afrika'nın en kötü aşçısıyım ama sen cesur bir kızsın sevgili Tara.'' Bu geç akşam yemeğine yalnızca 6 konuk davet edilmişti. İç avluda kurulmuş sofraya oturdular. Kara nehirden esen rüzgar lağım kokusunu burunlarına getiriyordu ama bu bile iştahlarını etkilemedi. Molly'nin berbat makarnasını yiyip kadehlerle ucuz kırmızı şarap içtiler. Tara için bütün bunlar Veltevreden'deki çeşitli yemeklerden, bir tek şişesi bir işçinin aylığı değerinde olan şaraplardan daha zevkliydi. Burada yiyecek ve içecek zevk alınacak bir şey değil, kafa ve dile güç veren bir yakıttı. Moses Gama'nın yanında oturuyordu. Adam çok iştahlı olmakla birlikte şaraba hiç el sürmemişti. Tam bir Afrikalı gibi ağzını kocaman aça aça şapırdatarak yemek yiyordu. İşin garibi Tara buna sinirlenmedi. Nedense bu da onun değişik biri, gerçek bir Afrikalı olduğunu kanıtlıyordu. Adam yemekte kendisine soru soran diğer konuklarla ilgilendi. Sonra yemeğini bitirip iskemlesine döndü. Tara'nın yüzüne bakarak hafif sesle konuşmaya başladı. ''Aileni tanıyorum Bayan Söntein Courtney'i ve özellikle kocan Şahsa Courtney'i iyi tanırım.'' Tara şaşırdı. ''Onların senden söz ettiklerini hiç duymadım.'' ''Neden benden söz etsinler? Onlar için hiç önemim yoktu. Beni uzun süre önce unutmuşlardı. Onları 20 yıl önce tanıdım. Kocan henüz çocuktu. Ben Güneybatı Afrika'daki Hani madeninde çalışıyordum.'' Tara başını salladı. ''Hani? Courtney servetinin temeli.'' ''Şahsa Courtney'i annesi madenin çalışmasını öğrensin diye yollamıştı. Onunla birkaç hafta yan yana çalıştık, iyi anlaştık. Yani kara bir işçi ile küçük bir beyaz bağız ne kadar anlaşırlarsa o kadar işte. Çok konuştuk, bana bir de kitap verdi. Makulay'ın İngiltere tarihi, onu hala saklarım. Bazı sözlerim onu şaşırttı ve sinirlendirdiydi. Bir keresinde bana Moses dedi, bu siyasettir. Zenciler de siyasete karışamazlar. Bu beyaz erkeklerin işidir. Moses bu anıya güldüyse de Tara'nın kaşları çatıldı. Bunu söylediğine inanırım. 20 yıldır hiç değişmemiş. Moses ciddileşti. Kocan çok güçlü bir adam oldu. Büyük serveti ve etkisi var. Tara omuz silkti. Merhamet ve akılla kullanılmadıkça güç ve servetin ne yararı var? Adam sen acımasını biliyorsun Tara diye mırıldandı. Bizimkiler için yaptıklarını bilmeseydim bile sezerdim. Tara onun yakıcı bakışlarına dayanamayarak başını önüne eğdi. Sen ayrıca akıllısın. Son buluşmamızdan bu insanların önünde söz etmemen de bunu gösteriyor. Zencinin sesi daha da hafiflemişti. Tara şaşkınlıkla başını kaldırdı. Gecenin heyecanı arasında o karşılaşmayı unutmuştu. Neden diye fısıldadı, neden oradaydın? Bir gün dost olursam bunu anlatırım.
Ama ben dostum.
Evet öyle. Yine de dostlukların sınanıp kanıtlanması gerekir. Şimdi bana işlerini anlat Tara.
Başarabildiğim pek az şey var. Tara açtığı küçük klinikten, çocukları ve yaşlıları doyurmak için yaptıklarından söz etti.
Haklıymışım Tara, sen acımasını biliyorsun. Çalışmalarını izlemek isterim, bu mümkün mü?
Ah gelir misin? Bu harika olur.
Molly adamı ertesi gün kliniğe getirdi. Klinik Niyanga'daki küçük evlerden, gecekondulardan oluşan bir semtte açılmıştı. Tara daha çok oraya kırsal kesimlerden göç eden zencilerle uğraşıyordu. Genç kadın Moses ve Molly'ye küçük binayı gezdirdi. Hafta sonu olduğu için parasız çalışan doktorlardan hiçbiri burada değil. Moses durup zenci hemşirelerle, avluda sabırla küçük çocuklarını bekleyen annelerle konuştu. Daha sonra küçük odada kahve içtiler. Moses kliniğin neyle geçindiğini sorunca Tara net olmayan bir cevap verdi. Yerel yönetimden yardım alıyoruz. Molly Broadhurst onun sözünü kesti.
Seni kandırmasına izin verme. Para onun cebinden çıkıyor Moses.
Adam çevredeki gecekonduları da dolaşabilir miyiz diye sordu. Onları da görmek isterim.
Molly'ye bakıyordu. Ama kadın dudağını ısırıp saatine göz attı.
Ah ne yazık ki geri dönmem gerekiyor. Üzülme Molly, ben Moses'i götürürüm, daha sonra da onu senin evine bırakırım.
Gecekonduları dolaşmak, insanlarla konuşmak epey zamanlarını aldı. Tara Packard'ı kliniğin avlusuna soktuğunda hava kararmaya başlamıştı. Bir süre arabada sessiz sedasız oturdular.
Moses, burası ömrümün büyük bölümünü geçirdiğim yerlerden farksız dedi.
Özür dilerim.
Moses, neden özür diliyorsun diye sordu.
Bilemiyorum, yalnızca kendimi suçlu hissediyorum. Bu sözlerin yetersiz olduğunu biliyordu, arabanın kapısını açtı. Odamdan almam gereken kağıtlar var, hemen döner seni Molly'ye bırakırım.
Klinik boştu, iki hemşire bir saat önce kapıları kilitleyip evlerine gitmişti. Tara kendi anahtarını kullandı. Masasındaki kağıtları ve faturaları çantasına doldurarak konsültasyon odasına geçti. Birden şaşkınlıkla durdu. Moses Gama onun peşi sıra binaya girmişti. Beyaz çarşaf örtülü muayene divanında oturuyordu. Tara'nın o zamana kadar duymadığı yumuşak bir sesle konuştu.
''Sen eşsiz bir kadınsın. Şimdiye kadar senin gibi bir beyaz kadına rastlamadım. Zengin ve ayrıcalıklısın. Yeteneklisin ve yaşam sana her şeyi vermiş. Yine de buraya bu yoksulluk ve sefalete geliyorsun.''
Uzanarak Tara'nın koluna dokundu. Avucu serindi.
Tara acaba öyle mi diye düşündü. Yoksa kendisi alev alev yandığı için mi öyle hissetmişti?
Soluk renkli kolundaki ele baktı.
O güne kadar zenci bir erkek kendisine dokunmamıştı.
Askılı çantası omzundan kayarak taş zemine düştü. Aynı anda başını kaldırarak adamın gözlerinin içine baktı. Dudakları aralanmıştı. Kesik kesik soluk alıyordu. Duygularının adamın gözlerinden yansıdığını görerek evet diyebildi. Moses onun kolunu dirseğinden omzuna kadar okşarken titreyerek gözlerini kapattı. Sol göğsüne dokunurken de geri çekilmedi. Zencinin eli göğsünü sıkıca tuttu. Tara o anda kendisine adeta acı veren bir ihtirasa kapıldı. Böyle bir şey beklememişti. Kendisini hiçbir zaman zevklerine düşkün biri olarak görmemişti. Tek tanıdığı erkek Şahsaydı. Kocası ona zevk verebilmek için büyük sabır gösterir, bütün maharetini ortaya koyardı. Ama şimdi Moses'in bir dokunuşu benliğini büyük bir arzunun kaplamasına neden olmuştu. O anda ihtirastan eriyecek gibiydi, soluk almakta bile güçlük çekiyordu. Bu adama duyduğu arzu o kadar güçlüydü. Kapı diyebildi, kapıyı kilitle. Sonra onun kapıyı çoktan sürgülemiş olduğunu fark ederek minnet duydu. Çünkü daha fazla dayanamayacaktı. Moses onu kucağına alarak divana götürdü. Sevişmeyi izleyen hüzün ve dünyasının tümüyle değiştiğini bilmenin neden olduğu keder yüzünden Molly'nin evine giderlerken Tara pek sessizdi. Eve bir blok kala arabayı durdurdu. Dönerek sokak ışığında adamın yüzüne baktı. Kendi durumundaki sayısız kadının sorduğu soruyu yineledi.
Seni tekrar ne zaman göreceğim?
Beni görmek istiyor musun?
Ömrümde hiçbir şeyi bu kadar istemedim. O anda çocuklarını bile düşünmüyordu. Yaşamında tek şey bu adamdı.
Ama tehlikeli olur.
Biliyorum.
Yakalanırsak ceza görürsün. Küçük düşer, toplumdan dışlanırsın, hapse girersin. Hayatın mahvolur.
Tara, yaşamın bir yalandı diye mırıldandı. Mahvolması büyük bir kayıp değil. Adam yalan arar gibi onun yüzünü inceledi, sonunda ona inandı.
Tehlike olmadığı zaman seni çağırtırım.
Ne zaman istersen hemen gelirim.
Artık ayrılmalıyız. Beni Molly'nin evine götür.
Ayrılacakları zaman adam onu kucaklamadı.
Beni seçmekle savaşmayı da seçtiğini biliyor musun diye sordu.
Evet, bunu biliyorum.
Bir savaşçı oldun. Senin isteklerinin, hatta hayatının bir önemi yok artık. Bu mücadele uğruna ölürsen seni kurtarmak için parmağımı bile kaldırmam.
Tara başını salladı. Bunu biliyorum. Bu düşüncenin soyluluğu çok duygulanmasına neden oldu. Bu yüzden güçlükle konuşabildi. Kimse daha fazla sevemez. Benden isteyeceğin her türlü özveriye hazırım.
Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 43.